Ayrım 17. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg. Sayfa 160. 10. bölüm. Öfkeyi tam olarak ifade etmek. Öfke konusu, şiddetsiz iletişim sürecine daha derinlemesine girmemiz için bize eşsiz bir fırsat verir. Öfkenin ifade edilmesi, şiddetsiz iletişim sürecinin birçok yönünü ince ayrıntılarına kadar netleştirdiğinden, şiddetsiz iletişimle diğer iletişim yöntemleri arasındaki farkı açıkça ortaya koyar. İnsanları öldürmenin çok yüzeysel bir eylem olduğuna inanıyorum. Öldürmek, vurmak, suçlamak, başkasının fiziksel ya da duygusal olarak canını acıtmak, hep öfkeli olduğumuzda iç dünyamızda olan bitenlerin yüzeysel şekilde ifade edilmesidir. Biz gerçekten öfkeliysek, kendimizi tam anlamıyla ifade edebilmek için çok daha güçlü bir yöntemimiz olsun isteriz. İnsan öldürmek çok yüzeyseldir. Çalışmalar sırasında bu bakış açısı, baskı ve ayrımcılığa maruz kalmış ve değişimi etkilemek için gücünü artırmak isteyen birçok grubun içini rahatlatır. Bu gibi gruplar, şiddetsizlik ve şefkatli iletişim gibi sözcükleri duyduklarında tedirgin olurlar. Çünkü pek çok kez öfkelerini bastırmaya, sakin olmaya ve statükoyu kabullenmeye zorlanmışlardır. Öfkeyi kurtulunması gereken, istenmeyen bir nitelik olarak gören yaklaşımlardan kaygı duyarlar. Ama bizim tanımladığımız bu süreç, öfkeyi görmezlikten gelmeyi, bastırmayı veya yutmayı değil, aksine öfkemizin özünü tümüyle ve içtenlikle ifade etmeyi destekler. Tetikleyen olayı nedenden ayırmak. Şiddetsiz iletişimde öfkeyi tümüyle ifade etmenin ilk adımı, diğer kişiyi öfkemizle ilgili tüm sorumluluklardan azat etmektir. Bunun için, şunu yaparak beni kızdırdı gibi düşüncelerden kendimizi arındırırız. Çünkü bu şekilde düşünmek, öfkemizi diğer kişiyi suçlayarak veya cezalandırarak yüzeysel şekilde ifade etmemize neden olur. Daha önce de gördüğümüz gibi, başkalarının davranışları bizim duygularımızı uyandırabilir ama duygularımızın nedeni olamaz. Biz hiçbir zaman başka birinin yaptığı bir şey yüzünden öfkelenmeyiz. Diğer kişinin davranışını tetikleyen olay şeklinde tanımlayabiliriz. Ama tetikleyen olayla neden arasında net bir ayrım yapmamız çok önemlidir. Asla başkalarının yaptığı ya da söylediği bir şeyden dolayı öfkelenmeyiz. Bu ayrımı açıklamak için bir örnek vermek istiyorum. İsveç'te bir cezaevinde yaptığım çalışmalardan birinde, geçmişte şiddet göstermiş mahkumlara öldürmek, dövmek ve tecavüz etmek yerine öfkelerini tam anlamıyla nasıl ifade edebileceklerini göstermeye çalışıyordum. Bir uygulama için öfkelerini tetikleyen bir olayı yazmalarını istediğimde, mahkumlardan biri şöyle yazmıştı. 3 hafta önce hapishane yetkililerinden bir istekte bulundum. Bana hala bir cevap vermediler. Bu cümle bir başkasının ne yaptığını açıklıkla ortaya koyuyor ve tetikleyen olayı gözlem şeklinde ifade ediyordu. Sonra ona öfkesinin nedenini sordum. Bu olduğunda öfkelendin. Çünkü, demin söyledim ya diye bağırdı. Öfkelendim. Çünkü isteğime bir cevap vermediler. Tetikleyen olayla nedeni bir tutarak, onu öfkelendiren şeyin hapishane yetkililerin davranışları olduğuna inanıp kendini kandırmıştı. Bu, insanları kontrol etmek için suçluluk duygusunu kullanan kültürlerde kolaylıkla edinilebilecek bir alışkanlıktır. Bu tür kültürlerde insanları başkalarında bir takım duygular uyandırabilecekleri yanılgısına inandırmak önem kazanır. İnsanları suçluluk duygusuyla harekete geçirmek için tetikleyen olayla nedeni karıştırın. Suçluluk duygusunun başkalarını manipüle etmek ve zorlamak için bir araç olarak kullanıldığı yerlerde, tetikleyen olayla nedeni birbirine karıştırmak oldukça işe yarar. Daha önce bahsedildiği gibi, kötü not alındığında anneciğin, babacığın çok üzülüyor tarzında sözler duyan çocuklar, ana babalarının üzüntüsüne kendi davranışlarının yol açtığına inandırılmış olurlar. Aynı dinamik, ikili ilişkilerde de gözlemlenir. Doğum günümde burada olmaman beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Dilimiz bu suçluluk duygusu uyandıran aracın kullanımını kolaylaştırır. Mesela şöyle deriz. Beni kızdırıyorsun. Bunu yapmakla beni incitiyorsun. Çok üzüldüm. Çünkü sen şöyle yaptın. Kendimizi, duygularımızın nedenini başkalarının yaptıkları olduğuna inandırmak için dili birçok farklı şekilde kullanırız. öfkemizi tümüyle ifade etme sürecinin ilk adımı, duygularımızın nedeninin hiçbir zaman başkalarının yaptıkları olmadığını fark etmektir. Öfkenin nedeni, suçlayan ve yargılayan düşünme biçimimizde yatar. O halde, öfkenin nedeni nedir? 5. bölümde hoşlanmadığımız bir söz veya davranışla karşılaştığımızda önümüzde beliren 4 seçeneği ele almıştık. Öfke, 2. seçeneği uyguladığımızda ortaya çıkar. Ne zaman öfkelensek hata buluyoruz demektir. Karşımızdakini hatalı olduğu için ya da cezayı hak ettiği için suçlar ve yargılarken bir nevi tanrıcılık oynamayı seçeriz. İşte öfkenin nedeninin tam da bu olduğunu ileri sürüyorum. İlk başta bunun bilincinde olmasak da öfkenin nedeni kendi düşünme biçimimizin içindedir. 5. bölümde anlatılan 3. seçenek, farkındalığımızı duygu ve ihtiyaçlarımızın üzerine odaklamaktır. Başkasının hatasını analiz etmek için zihnimize odaklanmak yerine kendi içimizdeki yaşamla bağlantı kurmayı seçeriz. O an için neye ihtiyaç duyduğumuzu odaklandığımızda yaşam enerjisi rahatça hissedilebilir ve ulaşılabilir olur. Örneğin, birisi bizimle olan randevusuna geç geldiğinde ve onun bizi önemsediğine dair güvenceye ihtiyacımız olduğunda kendimizi incinmiş hissedebiliriz. Eğer ihtiyacımız zamanımızı faydalı ve yapıcı biçimde kullanmaksa öfkelenebiliriz. Ancak eğer ihtiyacımız 30 dakika yalnız kalmak ve sessizce durmaksa geç kalmasına şükredip sevinebiliriz. Görüldüğü gibi duygularımızın nedeni diğer kişinin davranışı değil, kendi ihtiyacımızdır. İhtiyacımızla bağlantıda olduğumuzda bu ister güvence, ister fayda veya yalnızlık ihtiyacı olsun, içimizdeki yaşam enerjisiyle bağlantıda oluruz. Duygularımız çok güçlü olabilir ama hiçbir zaman öfkelenmeyiz. Öfke, ihtiyaçlarla bağlantısı olmayan, yaşama yabancılaştıran düşüncelerin bir ürünüdür. Karşılanmamış ihtiyaçlarımıza odaklanacağımıza, karşımızdakini analiz edip yargılamak için enerjimizi zihnimize odakladığımızı gösterir. Kendi ihtiyaçlarımıza ve duygularımıza odaklanmaya yönelik bu 3. seçeneğe ek olarak, o an için diğer kişinin duygu ve ihtiyaçlarına odaklanmak da bizim elimizdedir. Bu 4. seçeneği uyguladığımızda da hiçbir zaman öfke duymayız. Öfkeyi bastırmıyoruzdur. Sadece diğer kişinin duygu ve ihtiyaçlarına tam olarak dikkatimizi verdiğimiz her an öfkenin mevcut olmadığını görürüz. Her türlü öfkenin yaşama hizmet eden bir özü vardır. Diğerlerini yargıladığımızda şiddete katkıda bulunuruz. Arada bana sorarlar, ama bazen öfkenin çok haklı olduğu durumlar yok mudur? Örneğin, çevrenin umursamadan ve düşüncesizce kirletilmesi karşısında haklı bir öfke duyulamaz mı? Bu soruya şöyle cevap veriyorum. İçtenlikle inanıyorum ki umursamaz davranış, vicdani eylem, açgözlü kişi veya ahlaklı kişi diye bir şey olduğuna ilişkin düşünceyi ve buna ait bilinç sistemini ne kadar desteklersem, bu gezegendeki şiddete o kadar katkıda bulunmuş oluyorum. Birileri cinayet işlediğinde, tecavüz ettiğinde veya çevreyi kirlettiğinde onların nasıl insanlar oldukları üzerinde hemfikir olmak ya da olmamak yerine dikkatimizi ihtiyacımıza odaklayarak yaşama daha iyi hizmet ettiğimize inanıyorum. Öfkeyi çalar saat gibi kullanalım. Her türlü öfkenin kişiyi yaşama yabancılaştıran ve şiddet uyandıran düşüncelerin ürünü olduğunu görüyorum. Bütün öfkelerin temelinde karşılanmamış bir ihtiyaç yatar. Bu nedenle öfkeyi bize uyandıracak bir çalar saat olarak kullanabilirsek, bizi karşılanmamış bir ihtiyacımız olduğuna ve bunun karşılanmasını pek mümkün kılmayacak şekilde düşündüğümüze ilişkin uyandırdığını görürsek, öfke çok değerli bir araç olabilir. Öfkeyi tümüyle ifade edebilmemiz için ihtiyacımızın tam olarak bilincinde olmamız gerekir. Ayrıca ihtiyacı karşılamak için de enerji gerekir. Halbuki öfke bizi, enerjimizi, ihtiyacımızı karşılamak için kullanmak yerine, insanları cezalandırmaya doğru yönlendirerek onun boşa harcanmasına neden olur. Haklı öfke ile meşgul olmak yerine kendi ihtiyaçlarımızla veya başkalarının ihtiyaçlarıyla empatiyle bağlantı kurmayı öneriyorum. Bu çokça uygulama gerektirebilir. Bilinçli bir şekilde tekrar tekrar öfkeliyim çünkü onlar cümlesini, öfkeliyim çünkü benim ihtiyacım var cümlesiyle değiştirmemiz gerekebilir. öfke dikkatimizi ceza eylemlerine çekerek enerjimizi tüketir. Bir seferinde Wisconsin'de bir ıslah evinde çocuklarla çalışırken çok önemli bir ders aldım. Peş peşe iki gün çok benzer şekilde burnuma vuruldu. İlk seferinde iki çocuk kavga ederken araya girdiğimde burnuma sert bir dirsek yedim. Öyle kızdım ki yumruk atmamak için kendimi zor tuttum. Gençliğimin geçtiği Detroit sokaklarında burnu atılan bir dirsekten çok daha azı beni galeyana getirmeye yeterdi. İkinci gün benzer durum, aynı burun, hatta bu nedenle daha da fazla fiziksel acı ama birazcık bile öfke yok. O akşam bu olaylar üzerine yoğun bir şekilde düşünürken ilk çocuğu zihnimde nasıl şımarık velet diye etiketlemiş olduğumu fark ettim. Bu etiket daha çocuğun dirseği burnuma değmemişken bile zihnimde oluşmuştu. Ve o dirsek darbesini aldığımda artık benim için olay sadece burnuma çarpan bir dirsek değil, şuydu. O sinir çocuğun bunu yapmaya hakkı yok. İkinci çocuk hakkında farklı bir yargım vardı. Onu zavallı bir yaratık olarak görmüştüm. Bu çocuk için kaygılanmaya zaten meyilli olduğumdan, ikinci gün burnumun çok daha fazla kanamasına ve canımın çok daha fazla yanmasına rağmen hiç öfke hissetmedim. Öfkemin nedeninin diğer kişinin ne yaptığı değil, kendi zihnimdeki kanaatler ve yorumlar olduğunu fark etmek için bundan daha etkili bir ders alamazdım. Tetikleyen olay ve neden karşı karşıya uygulama. Tetikleyen olayla neden arasındaki farkın uygulama ve yöntem açısından olduğu kadar felsefe açısından da üzerinde duruyorum. Bu noktayı açıklamak için İsveçli mahkum John ile aramızda geçen diyaloğa geri dönmek istiyorum. John: 3 hafta önce cezaevi yetkililerinden bir şey istedim. Hala isteğime bir cevap vermediler. Marshall B. Rosenberg: Bu durumda öfkelendin çünkü... John: Daha şimdi söyledim ya, isteğime cevap vermediler. Marshall B. Rosenberg: Dur, öfkelendim. Çünkü onlar demek yerine dur ve kendine seni öfkelendirecek ne söylediğini fark et. John: Kendime bir şey söylemiyorum ki. Marshall B. Rosenberg: Dur bir dakika, yavaşla. Şu anda içinde ne oluyor bir dinle. John: Sessizce düşündükten sonra, kendime şunları söylüyorum. İnsanlara hiç saygıları yok. Kendilerinden başka hiç kimseyi umursamayan bir grup, soğuk, yüzsüz bürokratlar. Onlar gerçekten bir grup. Marshall B. Rosenberg: Tamam, teşekkür ederim, bu yeterli. Şimdi neden öfkelendiğini biliyorsun. İşte bu tür düşünceler yüzünden... John: Ama bu şekilde düşünmenin nesi yanlış? Marshall B. Rosenberg: Bu şekilde düşünmenin yanlış olduğunu söylemiyorum. Dikkatini çekerim. Böyle düşündüğün için senin hatalı olduğunu söyleseydim, ben de senin hakkında aynı biçimde düşünüyor olurum. İnsanları yargılamanın, onlara yüzsüz bürokratlar demenin ya da onların davranışlarını düşüncesiz veya bencilce olarak tanımlamanın yanlış olduğunu söylemiyorum. Bununla birlikte öfkelenmenin nedeni de işte tam da bu düşünme şekli. Dikkatini ihtiyaçların üzerine odakla. Bu durumda senin ihtiyacın ne? John: Uzun bir sessizliğin ardından, Marshall, onlardan istediğim eğitime ihtiyacım var. Bu eğitimi alamazsam, emin ol buradan çıktığımda yine cezaevine düşeceğim. Marshall B. Rosenberg: Şimdi dikkatin kendi ihtiyaçlarına odaklanmışken ne hissediyorsun? John: Korkuyorum. Marshall B. Rosenberg: Şimdi kendini bir cezaevi yetkilisinin yerine koy. Ben bir mahkum olsam, sana gelip, bak, benim bu eğitime gerçekten ihtiyacım var ve eğer bu eğitimi almazsam, başıma geleceklerden korkuyorum dediğimde mi, yoksa senin yüzsüz bir bürokrat olduğunu düşünerek yanına geldiğimde mi, ihtiyaçlarımın karşılanma olasılığı daha yüksek? Bu sözleri açıkça söylemesem de, o şekilde düşünüyor olduğum gözlerimden okunabilir. Sence hangi yolda ihtiyaçlarımın karşılanma olasılığı daha yüksek? John yere bakar ve sessizleşir. Marshall B. Rosenberg: Hey, ahbap, ne oluyor? John: Konuşamayacağım. 3 saat sonra John geldi ve Marshall, bu sabah öğrettiklerini keşke bana 2 sene önce öğretmiş olsaydın. En iyi arkadaşımı öldürmek zorunda kalmazdım, dedi. Her türlü şiddet, insanların aynen bu genç adamın yaptığı gibi acılarına başkalarının sebep olduğuna ve bu yüzden cezalandırmayı hak ettiklerine kendilerini inandırmalarının sonucudur. İhtiyaçlarımızın farkına vardığımızda öfke hayata hizmet eden duygulara yer açar. Şiddet, acımıza başkalarının neden olduğuna, bu nedenle de cezayı hak ettiklerine inanmaktan kaynaklanır. Bir seferinde küçük oğlumun ablasının odasından bozuk para aldığını gördüm. "Brett, onu alıp alamayacağını ablana sordun mu?" dedim. "Ondan almadım ki," diye cevap verdi. Önümde 4 seçenek vardı. Ona yalancı diyebilirdim. Ama bu benim ihtiyaçlarımın karşılanmasına ters düşerdi. Çünkü bir başkasını yargılamak bizim ihtiyaçlarımızın karşılanma olasılığını azaltır. O an dikkatimi nereye odaklayacağım çok önemliydi. Eğer onu yalan söylüyor diye yargılasaydım, bu düşünce beni bir yöne götürecekti. Eğer bana doğruyu söyleyecek kadar saygı duymadığını düşünseydim, başka bir yöne gidecektim. Ama o anda onunla empati kurarak ya da ne hissettiğimi ve neye ihtiyaç duyduğumu açıkça söyleyerek ihtiyaçlarımın karşılanma olasılığını büyük ölçüde artırabilirdim. Zor bir mesaj duyduğumuzda karşımızdaki 4 seçeneği hatırlayalım. 1. Kendimizi suçlamak. 2. Karşımızdakini suçlamak. 3. Kendi duygu ve ihtiyaçlarımızı sezmek. 4. Karşımızdakinin duygu ve ihtiyaçlarını sezmek. Seçimimi bu durumda çok yerinde olduğu sonradan anlaşıldı. Sözlerimle değil, yaptıklarımla ifade ettim. Onu yalancı diye yargılamak yerine duygularını hissetmeye çalıştım. Korkmuştu ve ihtiyacı da cezalandırılmamak için kendini korumaktı. Onunla empati kurarak aramızda her ikimizin de ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılacak duygusal bir bağ oluşması için önümde bir fırsat vardı. Ama eğer ona yalancı gözüyle bakarak yaklaşsaydım, bunu sesli olarak ifade etmesem bile olanları açıkça anlatmak için kendini yeterince güvende hissetme ihtimali azalacaktı. O zaman ben de bu sürecin bir parçası olacaktım. Diğer kişiyi yalancı olarak yargılayarak kendini gerçekleştiren bir kehanete katkıda bulunmuş olacaktım. Doğruyu söyledikleri için yargılanacaklarını ve cezalandırılacaklarını bile bile insanlar neden doğruyu söylemeyi istesinler ki? Zihnimiz başkalarının kötü, açgözlü, sorumsuz, yalancı, sahtekar olduklarına, çevreyi kirlettiklerine, kârlarını artırmaya, yaşamdan daha çok önem verdiklerine ya da yapmamaları gereken başka davranışları yaptıklarına ilişkin yargı ve analizlerle doluyken bu kişilerden çok azı bizim ihtiyaçlarımıza ilgi gösterecektir. Eğer doğal çevremizi korumak istiyorsak ve bir şirketin yöneticisine "Biliyor musunuz, siz gerçekten bu gezegenin katilisiniz, bu araziyi bu şekilde kendi menfaatiniz doğrultusunda kullanmaya hakkınız yok" gibi bir tutumla yaklaşırsak, ihtiyaçlarımızın karşılanma ihtimalini büyük oranda azaltmış oluruz. İhtiyaçlarımızı karşımızdakinin hatalı olduğunu vurgulayarak ifade edersek, çok az sayıda insan dikkatini ihtiyaçlarımıza odaklanmayı sürdürebilir. Elbette bu tür yargıları, ihtiyaçlarımızı karşılamaları için insanları sindirmekte kullanabiliriz ve bunda başarı sağlayabiliriz. Eğer insanlar korkup, suçluluk hissedip ya da mahcup olup davranışlarını değiştirirlerse, hatalarını söylemenin başarı getirdiğini düşünüp kazandığımız inancına kapılabiliriz. Başkaları hakkındaki yargılarımız kendini gerçekleştiren kehanetler gibidir. Ama daha geniş bir açıdan bakarsak, ihtiyaçlarımızın bu şekilde karşılandığı her sefer sadece kaybetmekle kalmadığımızı, aynı zamanda bu gezegendeki şiddete de hissedilir şekilde katkıda bulunduğumuzu fark ederiz. O anki sorunu çözmüş olabiliriz ama yeni bir sorun daha yaratmış oluruz. İnsanlar ne kadar çok suçlama ve yargılama duyarlarsa o kadar agresif ve savunmacı olurlar ve gelecekte bizim ihtiyaçlarımıza o kadar az ilgi gösterirler. Böylece insanlar istediğimizi yaptıkları için şimdilik ihtiyacımız karşılanmış olsa da ileride bunun bedelini öderiz. Öfkeyi ifade etmenin 4 adımı. Öfkemizi tümüyle ifade etme sürecinin somut olarak ne gerektirdiğine bir bakalım. İlk adım, durmak ve nefes almaktan başka bir şey yapmamak. Diğer kişiyi suçlayacak veya cezalandıracak her türlü hareketten kaçınıyoruz. Öylece sessiz kalıyoruz. Sonra bizi öfkelendiren düşünceleri saptıyoruz. Örneğin, ırkımız yüzünden bir konuşmadan dışlandığımıza inanmamıza sebep olan bir cümleyi tesadüfen duymuş olabiliriz. Diyelim öfke hissettik. Durup zihnimizde hareketlenen düşünceleri fark ederiz. Böyle davranmak adil değil, ırkçılık yapıyor. Biliyoruz ki bunun gibi bütün yargılamalar karşılanmamış ihtiyaçların trajik ifadeleridir. Ve biz de bir sonraki adımı atarak bu düşüncelerin ardındaki ihtiyaçlarla bağlantı kurarız. Birisini ırkçı diye yargılıyorsak ardındaki ihtiyaç dahil olma, eşitlik, saygı veya bağlantı olabilir. Kendimizi tümüyle ifade etmek için şimdi ağzımızı açıp öfkemizi dile getirebiliriz. Ama öfke artık o aşamada ihtiyaçlara ve ihtiyaçlarla bağlantılı duygulara dönüştürülmüştür. Bu duyguları açık bir şekilde ifade etmek büyük bir cesaret gerektirebilir. Benim için öfkelenmek ve insanlara "bu yaptığın ırkçı bir davranıştı" diyebilmek kolaydır. Hatta böyle şeyler söylemekten hoşlanıyorum bile. Ama iş bunun gibi sözlerin ardındaki derin duygulara ve ihtiyaçlara geldiğinde bunları ifade etmek ürkütücü olabilir. Sen odaya girip bana hiçbir şey söylemeden diğerleriyle konuşmaya başladığında ve beyazlar hakkında yorum yaptığında kendimi çok kötü hissettim ve çok korktum. Bu sözler eşit muamele görmeye ilişkin birçok ihtiyacımı tetikledi. Bu anlattıklarım karşısında sen neler hissediyorsun? Kızgınlığı ifade etmenin adımları. 1. Duralım. Derin nefes alalım. 2. Yargılayıcı düşüncelerimizi saptayalım. 3. İhtiyaçlarımızla bağlantı kuralım. 4. Duygularımızı ve karşılanmayan ihtiyaçlarımızı dile getirelim. Önce empati sunmak. Bununla beraber çoğu durumda karşımızdakinden bizim iç dünyamızda olup bitenlerle bağlantı kurmasını bekleyebilmek için önce başka bir adım daha atmamız gerekir. Böyle durumlarda başkalarının bizim duygu ve ihtiyaçlarımızı kavrayabilmeleri çoğunlukla zor olacağından, bizi duymalarını istiyorsak önce bizim onlarla empati kurmamız gerekir. İhtiyaçlarımızı karşılamayacak şekilde davranmalarına yol açan şeylerle ne kadar çok empati kurarsak, daha sonra aynısını onların bize yapma olasılığı o kadar artacaktır. Geçtiğimiz 30 yılda belli ırklar ve etnik gruplar hakkında güçlü inançları olan insanlarla şiddetsiz iletişim konuşmaya ilişkin pek çok deneyimim oldu. Bir sabah erkenden havaalanından şehir merkezine gitmek için bir nevi dolmuş gibi çalışan bir taksiye bindim. Telsizden taksi şoförüne bir mesaj geldi. Ana cadde üzerindeki sinagogdan "Bay Fisherman'ı al." Takside yanımda oturan adam söylendi. "Bu Yahudiler sabah erkenden kalkarlar ki milleti son kuruşlarına kadar kazıklayabilsinler." Biz onları ne kadar duyarsak onlar da bizi o kadar çok duyarlar. 20 saniye kadar kulaklarımdan adeta dumanlar çıktı. Eskiden ilk tepkim böyle bir adamın canını fiziksel olarak acıtmayı istemek olurdu. Bunun yerine birkaç derin nefes aldıktan sonra içimde kabaran acı, korku ve hiddet için kendime empati verdim. Duygularıma baktım. Öfkemin ne yanımdaki yolcudan ne de onun söylediği sözlerden kaynaklandığının bilincinde olmaya devam ettim. Yaptığı yorum içimde bir volkanı tetiklemişti. Ama biliyordum ki öfkem ve yoğun korkum onun dile getirdiği sözlerden çok daha derin bir kaynaktan geliyordu. Arkama yaslanıp şiddet yüklü düşüncelerin kendilerini göstermelerine izin verdim. Hatta adamın kafasını kırma düşüncesi hoşuma bile gitti. Yargılamadan zihnimizde uyanan şiddetli düşüncelerin farkına varalım. Kendimle bu şekilde empati kurmam, dikkatimi onun sözlerinin ardındaki insani yönlere odaklayabilmemi sağladı. Ve ağzından ilk çıkan sözcükler şunlar oldu. Gibi bir duygu mu hissediyorsunuz? Onunla empati kurup acısını hissetmeye çalıştım. Neden? Çünkü onun içindeki güzelliği görmeyi istiyordum. Ve onun da bu sözleri söylediğinde neler hissettiğimi tam olarak kavramasını istiyordum. Ama içinde patlak vermeye hazır bir fırtına olsaydı, bu tür bir anlayış göremeyeceğini biliyordum. Niyetim onunla bağlantı kurmak ve yaptığı yorumun ardındaki yaşam enerjisine saygıyla empati göstermekti. Deneyimlerim bana onunla empati kurabilirsem, onun da karşılığında beni duyabileceğini söylüyordu. Kolay olmayabilirdi ama yapabilirdi. "Öfkeli mi hissediyorsunuz?" diye sordum. Geçmişte Yahudilerle bazı olumsuz deneyimleriniz olmuş anlaşılan. Beni bir an süzdü. Evet, felaket insanlardır. Para için her şeyi yaparlar. Onlarla para ilişkisine girdiğinizde güvensiz hissediyor ve kendinizi korumaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet, doğru, diye bağırdı. Ve birkaç yargıda daha bulundu. Her birinin ardındaki duygu ve ihtiyaca kulak verdim. Dikkatimizi diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarına odakladığımızda, ortak noktamız olan insanlığımızı yaşarız. Onun korktuğunu ve kendini korumak istediğini duyduğumda, benim de kendimi nasıl korumaya ihtiyaç duyduğumu ve korkmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bildiğimi fark ederim. Bilincim bir başka insanın duyguları ve ihtiyaçlarına odaklandığında, deneyimimizin evrenselliğini görürüm. Bu adamın kafasından geçenlerle önemli ölçüde çatışıyordum. ama insanların ne düşündüğünü duymadığımda onlarla olmaktan daha çok keyif aldığımı öğrenmiştim. Özellikle de bu adamın düşüncelerine benzer düşünceleri olan insanlarla beraberken, kafalarından geçenlere kapılmayıp, kalplerinde olanlara kulak verdiğimde hayattan daha çok keyif alıyorum. Karşımızdakinin duygu ve ihtiyaçlarına kulak verdiğimizde ortak insanlığımızı tanırız. Adam içindeki acısını ve öfkesini ortaya dökmeye devam etti. Ben daha farkına varamadan o Yahudiler konusunu bitirip zencilere geçmişti. Birçok konuya ilişkin acısı vardı. 10 dakika kadar yalnızca dinledim. Sonra adam durdu. Anlaşıldığını hissetmişti. O zaman ben de ona kendi içimde olan bitenleri anlattım. Marshall B. Rosenberg: Biliyor musunuz, ilk konuşmaya başladığınızda içimde müthiş bir öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı hissettim. Çünkü benim Yahudilerle sizinkinden çok daha farklı deneyimlerim oldu. Ve doğrusu sizin de benim yaşadığım türden deneyimleriniz olsun isterdim. Bu sözlerimden ne duyduğunuzu söyleyebilir misiniz? Adam: hepsinin öyle olduğunu söylemiyorum tabii. Marshall B. Rosenberg: Affedersiniz, bir dakika durun. Sözlerimden ne duyduğunuzu söyleyebilir misiniz? Adam: Siz ne demek istiyorsunuz? Marshall B. Rosenberg: Ne söylemeye çalıştığımı tekrar edeyim. Sözlerinizi duyduğumda içimde hissettiğim acıyı gerçekten duymanızı istiyorum. Bunu duymanız benim için gerçekten çok önemli. Benim Yahudilerle deneyimlerim çok farklı olduğu için gerçekten çok üzüldüğümü anlatmaya çalışıyordum. Sizin de anlattığınızdan daha farklı deneyimleriniz olmasını dilerdim. Sözlerimden ne duyduğunuzu söyleyebilir misiniz? Adam: O şekilde konuşmaya hakkım olmadığını söylüyorsunuz. Marshall B. Rosenberg: Hayır, beni farklı bir şekilde duymanızı istiyorum. Gerçekten sizi suçlamak istemiyorum. Sizi suçlamak gibi bir isteğim hiç yok. Karşımızdakinden tek istediğimiz acımızı gerçekten duymasıdır. Bu konuşmayı yavaşlatmak istiyordum. Çünkü deneyimlerime göre insanlar söylenenleri ne kadar suçlama olarak duyarlarsa bizim acımızı duymakta o kadar zorlanırlar. Eğer bu adam "ne korkunç şeyler söyledim, ne kadar ırkçı yorumlar yaptım" deseydi benim acımı duymamış olacaktı. İnsanlar yanlış bir şey yaptıklarını düşündükleri anda bizim acımızı tam olarak kavrayamazlar. Hatalı olduklarını düşündüklerinde insanlar sizin acınızı duyamazlar. Onun sözlerimi suçlama olarak duymasını istemiyordum. Çünkü yorum yaptığında kalbimin derinliklerinde neler olup bittiğini bilmesini istiyordum. Suçlamak kolaydır. İnsanlar suçlama duymaya alışmışlardır. Bazen suçlamaları kabul edip kendilerinden nefret ederler. Ama bu onların yine de aynı şekilde davranmasına engel olmaz. Bazen de onlara ırkçı dediğimiz için bizden nefret ederler. Ve bu da onların davranışlarını durdurmaya yetmez. Eğer sözlerimizi suçlama olarak duyduklarını sezersek, aynen benim takside yaptığım gibi yavaşlamamız, geri dönüp bir müddet daha acılarına kulak vermemiz gerekebilir. Acele etmeden kendimize zaman tanımak. Ele aldığımız bu süreci yaşama nasıl geçireceğimizi öğrenmenin belki de en önemli parçası, acele etmemek ve kendimize zaman tanımaktır. Koşullanmalarımızın otomatik hale getirdiği alışkanlıklarımızdan farklı davranmak bize biraz garip gelebilir ama eğer niyetimiz hayatımızı bilinçli bir şekilde ve değerlerimizle uyum içinde yaşamaksa o zaman acele etmeden kendimize zaman tanımamız önemlidir. Arkadaşım Sam Williams, şiddetsiz iletişim sürecinin temel bileşenlerini iş yerinde kopya çekmek için küçük bir karta yazmıştı. Patronu onun üstüne gittiğinde Sam durup elindeki karta bakar, nasıl tepki vermesi gerektiğini hatırlamak için kendine zaman tanırdı. Sürekli eline baktığını ve cümlelerini oluşturmak için epeyce zaman harcadığını gören iş arkadaşlarının onu biraz acayip bulup bulmadıklarını sorduğumda şöyle cevap verdi: Aslında çok da fazla zaman almıyor ama alsaydı bile bence buna değer. İnsanlara gerçekten arzu ettiğim şekilde cevap verdiğimi bilmek benim için çok önemli. Evde daha rahattı. Karısına ve çocuklarına neden karta bakmak için bu kadar zaman harcadığını ve bu kadar zahmete katlandığını açıkça anlatmıştı. Aile içinde bir tartışma olduğunda kartını çıkartıp acele etmeden kendine zaman veriyordu. Bir ay kadar sonra artık kartı bırakacak kadar rahat hissediyordu. Sonra bir akşam 4 yaşındaki oğlu Scotty ile televizyon yüzünden tartışmaya başlamışlar ve durum pek de iyiye gitmiyormuş. Scotty telaşla bağırmış. Babacım, kartını çıkar. Her yargıyı karşılanmamış bir ihtiyaç şeklinde okumaya alıştıralım kendimizi. Şiddetsiz iletişimi, özellikle de zorlu öfke hallerinde uygulamayı arzu edenlere aşağıdaki alıştırmayı yapmalarını öneririm. Gördüğümüz gibi öfkemiz yargılamalardan, etiketlemeden, insanların ne yapmaları gerektiğine ve neyi hak ettiklerine ilişkin suçlayıcı düşüncelerimizden kaynaklanır. Zihninizden en çok geçen yargıları bulmak için "Olan insanlardan hoşlanmam" cümlesini tamamlayarak bir liste yapın. Zihninizdeki bunun gibi tüm olumsuz yargıları toplayıp kendinize şunu sorun. Bir kişiyi böyle yargıladığımda ne ihtiyacım var da karşılanmıyor? Bu şekilde kendinizi diğer insanları yargılamak yerine karşılanmamış ihtiyaçlarınız bağlamında düşünmeye alıştırırsınız. Kendimize gereken zamanı ayıralım. Pratik yapmak çok önemlidir. Çünkü çoğumuz Detroit sokaklarında olmasa bile neredeyse aynı ölçüde şiddet içeren yerlerde yetiştik. Yargılamak ve suçlamak bizim için alışkanlık olmuştur. Şiddetsiz iletişimi yaşama geçirirken yavaş ilerlememiz, konuşmadan önce düşünmemiz ve çoğu zaman da derin bir nefes alıp hiç konuşmamamız gerekebilir. Bu süreci öğrenmek de, yaşama geçirmek de zaman alır. Özet. Başkalarını suçlamak ve cezalandırmak öfkenin yüzeysel ifadeleridir. Öfkeyi tümüyle ifade etmek istiyorsak ilk adım, diğer kişiyi öfkemizle ilgili tüm sorumluluktan azat etmektir. Bunun yerine farkındalığımızı kendi duygu ve ihtiyaçlarımız üzerine odaklarız. İhtiyaçlarımızı ifade ederek ihtiyaçlarımızı karşılama ihtimalimiz, başkalarını yargılayarak, suçlayarak ve cezalandırarak bunu başarma ihtimalimizden çok daha yüksektir. Öfkeyi ifade etmenin 4 adımı. 1. Duralım ve nefes alalım. 2. Yargılayıcı düşünceleri saptayalım. 3. İhtiyaçlarımızla bağlantı kuralım. Ve 4. Duygularımızı ve karşılanmamış ihtiyaçlarımızı ifade edelim. Bazen 3. ve 4. adımlar arasında karşımızdakiyle empati kurmayı seçebiliriz. Böylece 4. adımda kendimizi ifade ettiğimizde karşımızdaki bizi daha iyi duyabilecektir. Şiddetsiz iletişim sürecini öğrenirken de, yaşama geçirirken de acele etmemek ve kendimize zaman tanımak çok önemlidir. 17. ayrımın sonu, sayfa 174.